Pekala. Bunu bir açalım istersen. Bugüne kadar sosyal medyayı hani hep dijital bir ilan panosu gibi düşünüyorduk, değil mi? Ama bugün masamızdaki Los Angeles Yüksek Mahkemesi dava kayıtları, Amerikan Girişim Enstitüsü analizleri ve 2024 ABD Genel Cerrahı raporuna göre durum hiç de öyle değil. Görevimiz çok net, bu devasa teknoloji şirketlerinin o sarsılmaz kalkanları nasıl kırıldığı ve algoritmalar neden hatalı birer ürün olarak yargılanıyor, bunu derinlemesine masaya yatırmak.
Kesinlikle. Yani bu aslında senin için, benim için, hepimiz için çok kritik bir konu. Çünkü her gün saatlerimizi harcadığımız bu platformların arka planında dönen mühendislik, tamamen dikkatimizi ekrana kilitlemek için özel olarak tasarlanıyor.
Evet, yani eskiden sadece arkadaşlarımız ne yapmış diye baktığımız o zararsız yerler, mahkemenin tabiriyle şu an cebimizde taşıdığımız bayağı bildiğimiz birer kumarhane. Slot makinesinden farksız. Peki bu hukuki emsal kararı nasıl gelindi? Yani yıllardır bu şirketlere resmen dokunulamıyordu.
Doğru, dokunulamıyordu çünkü ellerinde çok güçlü bir hukuki silah vardı 2024'ten çok daha öncesine. 1996 tarihli İletişim Ahlakı Yasası'nın o meşhur 230. maddesine dayanıyorlardı. Hani şu ifade özgürlüğü kalkanı var ya.
Ha, evet o madde. Yani biz sadece aracı kurumuz, içerikten kesinlikle sorumlu değiliz falan diyorlardı.
Aynen öyle savunma yapıyorlardı. Ama işte davacı avukatlarının o stratejik dehası tam da burada devreye girdi. İçeriği falan tamamen bir kenara bıraktılar ve doğrudan ürünün kendisine odaklandılar.
Nasıl yani algoritmayı içerikten nasıl ayırdılar ki?
Şöyle dediler ki videoların senin seçimin olmadan otomatik oynaması veya işte o sonsuz kaydırma özelliği bunların ifade özgürlüğüyle hiçbir ilgisi yok. Bunlar doğrudan beynindeki ödül merkezini hacklemek için tasarlanmış dijital dopamin kancaları.
Anladım. Yani olayı bir ifade özgürlüğü tartışmasından çıkarıp bayağı bildiğimiz ürün sorumluluğu davasına dönüştürdüler. Şey gibi, freni patlamış kusurlu bir araba satmak gibi bir şey bu.
Kesinlikle çok çok iyi bir benzetme. Yargıç Kul yönetimindeki o 5 haftalık dava sürecinde tam olarak bu freni olmayan araba tasarımı yargılandı zaten. Odakta 20 yaşındaki Kali vardı. Hani 9 yaşında Instagram'a girip vücut dismorfisi yaşamaya başlayan genç kız.
Yok artık daha 9 yaşında mı?
Maalesef öyle. Dava süreci şirketler için o kadar sıkıntılıydı ki TikTok ve Snapchat hiç riske girmeyip hemen gizlice uzlaşma yoluna gitti. Ama Meta 4,2 milyon dolar, Google'ın YouTube'u da 1,8 milyon dolar cezaya çarptırıldı.
Şey çok garip değil mi peki? Tasarım bu kadar kusurluysa, teknoloji devleri bunu gerçekten bilmiyor muydu? Yani yemeğin zehirli olduğunu bilen bir şefin o yemeği bile bile servis etmesi gibi bir durum mu var ortada?
Aslında tam olarak öyle bir durum var. Duruşmalarda Zuckerberg ve Mosseri platformların bağımlılık yapıcı olmadığını savunsalar da sızdırılan o iç yazışmalar yöneticilerin zararı çok net bildiğini kanıtladı.
İnanılmaz gerçekten. Peki jüriyi asıl ikna eden şey ne oldu orada? Çok ilginç bir M&M şekerleri sunumu var diye okumuştum raporlarda.
Evet, avukat Mark Lanier'in o efsanevi mahkeme sunumu. Lanier, jürinin karşısına ağzına kadar dolu devasa bir kavanoz M&M şekeriyle çıktı. Bu kavanoz, şirketlerin o milyarlarca dolarlık değerini temsil ediyordu. Sonra içinden sadece iki avuç şeker aldı.
Sadece iki avuç mu? O ne anlama geliyor ki?
Şöyle, o iki avuç şeker şirketlerin normalde ödemesi istenen standart maddi cezayı temsil ediyordu. Lanier jüriye dönüp dedi ki, bu iki avucu alsanız da şirket kavanozda hiçbir eksiklik hissetmez. Şirketlerin davranışlarını değiştirmeleri için, yani algoritmaları düzeltmeleri için o acıyı hissetmeleri lazım.
Vay canına, yani sadece zararı karşılamak yetmez diyerek cezalandırıcı bir tazminat talep etti, doğru mu anlıyorum?
Çok doğru anlıyorsun. Hani bu görsel şov işe yaradı ve jüri şirketlere ekstra 3 milyon dolar cezai tazminat kesti. Burada asıl büyüleyici olan şey Amerikan Girişim Enstitüsü'nün de altını çizdiği gibi bu davanın 1998'deki o tarihi büyük tütün davalarıyla olan inanılmaz paralelliği.
Evet, işte burası gerçekten çok ilginçleşiyor. Tütün şirketleri de yıllarca zararı bilip halktan gizlemişti sonuçta, değil mi?
Aynen öyle. Ve şu an o tütün davalarındaki gibi devasa bir küresel dalga var. Avustralya'nın 16 yaş altı sosyal medya yasağı veya işte ABD genel cerrahının platformlara tıpkı sigara paketlerindeki gibi sağlığa zararlıdır etiketi konmasını talep etmesi hep bu uyanışın bir parçası.
Peki şimdi sırada ne var yani? Bildiğim kadarıyla Auckland'da bekleyen binlerce federal dava var daha. Üstelik New Mexico'da Meta'ya kesilen 375 milyon dolarlık başka devasa bir ceza daha söz konusu.
Bu cezalar yüzünden şirketler artık mecburen radikal tasarım değişikliklerine gitmek zorunda kalacaklar. Yani kronolojik akışların geri gelmesi veya zorunlu ekran kilitleri gibi önlemleri çok yakında standart olarak görebiliriz. O zehirli kancalar sökülmek zorunda.
Umarım öyle olur. Çünkü seni ekranda tutmak için kurulan bu sistemin yavaş yavaş çökmesi gerekiyor. Ama tüm bu inceleme beni şu kışkırtıcı düşünceyle baş başa bırakıyor açıkçası.
Nedir o?
Eğer bugünün sosyal medya algoritmaları yasal olarak bağımlılık yaratan, kusurlu ve tehlikeli ürünler olarak kabul ediliyorsa, sadece bizi daha fazla etkileşimde tutmak üzerine eğitilen ve tam da bu kusurlu veri modelleri üzerine inşa edilen o yepyeni yapay zeka sistemlerinin hukuki akıbeti ne olacak? Kendi ekranında gezinirken bunu bir düşün bence. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.